Ayrım 2.
Lantier bir daha eve dönmeyecekmiş gibi görünüyordu. Dalgın gözlerle, içinde boğazlanan hayvanların kanıyla ve pis kokularıyla kararmış eski mezbalardan ayrılıp, henüz açık duran pencerelerinden ölümün tırpan atacağı çıplak salonları gözüken yeni ve beyaz renkli hastane binasına gidiyordu. Tam karşısında, Oktruva duvarının arkasında parlak gökyüzü ışıl ışıldı. Paris uyanırken gittikçe yükselen güneş gözlerini kamaştırıyordu. Genç kadın ellerini iki yanına sarkıtmış, bir iskemlede öyle oturuyordu. Artık ağlamıyordu. İşte tam o sırada hiçbir şey olmamış gibi Lantier sakin sakin içeri girdi. Gervais hemen onun boynuna sarılmak isteğiyle "Sen misin, sen misin?" diye haykırdı. Lantier de "Evet benim, ne olacak?" diye yanıt verdi. "Gene saçmalıklarına başlamazsın inşallah." Gervais'i itti ve sonra öfkeli bir tavırla siyah fötr şapkasını konsolun üstüne fırlattı. 26 yaşında, ufak tefek, son derece esmer, sevimli yüzlü, elinin istem dışı bir hareketiyle habire büktüğü kaytan bıyıklı bir gençti. Sırtında bir işçi tulumu, belinden sıktığı lekeli eski bir redingot vardı. Çok belirgin bir güneyli ağzıyla konuşuyordu. Yorgun bir tavırla yeniden iskemleye yığılan Gervais, kısa cümlelerle alçak sesle yakınıyordu. "Bütün gece gözümü kırpmadım. Sana bir kötülük yaptılar sandım. Başına bir iş gelecek diye ödüm koptu. Nereye gittin kuzum? Geceyi nerede geçirdin? Tanrı aşkına sakın bir daha yapma, deli olurum. Söylesene Agusti, nereye gittin?" Genç adam omuz silkerek, "Aman yahu," dedi. "Bir işim vardı, oraya gittim. Saat 8'de Glacier'de bir arkadaşımdaydım. Yakında bir şapka fabrikası açacak da onunla oyalanıp geç kalmışım. Ben de bari orada kalayım dedim. Hem sonra bana bak, ben öyle fazla gözetlenmekten de hoşlanmam, haberin olsun. Rahat bırak beni." Genç kadın gene hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. İskemleleri iterek deviren Lantier'in bağırmaları ve sert hareketleri çocukları uyandırmıştı. Yarı çıplak minicik elleriyle saçlarını düzelterek yatakta doğrulup oturdular ve analarının ağladığını görünce uykudan yeni açılan gözleriyle onlar da ağlayarak korkunç çığlıklar koparmaya başladılar. Fena halde öfkelenen Lantier, "Hah işte tamam, zırıltı başladı," diye haykırdı. "Bakın haberiniz olsun, ben hemen gidiyorum, hem bu kez temelli gidiyorum. Susmayacak mısınız? Peki, hoşça kalın, geldiğim yere dönüyorum." Konsolun üstünden şapkasını almıştı bile. Ama Gervais can havliyle atılarak, "Hayır, hayır," diye kekeledi. Ve küçüklerin gözyaşlarını onları okşayarak dindirdi. Çocukların saçlarını öpüyor, tatlı sözlerle yeniden yataklarına yatıyordu. Birdenbire yatışan küçükler, başları yastıkta gülüşmeye, birbirlerini çimdikleyerek eğlenmeye başlıyorlardı. Bu arada babaları potinlerini bile çıkarmadan, yüzünde uykusuz geçen bir gecenin mermer donukluğuyla, bitkin bir halde kendini yatağa atmıştı. Uyumadı, gözleri fal taşı gibi açılmış, çepeçevre odayı incelemeye başladı. "Eh doğrusu ya, buraya da diyecek yok," diye mırıldandı. Ardından da bir süre Gervais'e baktıktan sonra kabaca söylendi. "Sen artık yüzünü gözünü yıkamıyor musun kuzum?" Gervais henüz 22 yaşındaydı. Uzun boylu, ince yapılıydı. Yüzünün narin çizgileri sürdüğü çetin yaşamdan ötürü daha şimdiden kırışmaya başlamıştı bile. Saçı başı darmadağınıktı. Ayağında terlikler, üzerine eşyanın tozları ve kirleri birikmiş beyaz gömleğinin altında tir tir titriyor, geçirdiği acı ve gözyaşlarıyla dolu saatlerle 10 yaş daha yaşlanmış gibi görünüyordu. Lantier'in bu sözü üzerine korkak, pısırık ve yazgıya boyun eğmiş halinden sıyrıldı. Birden canlanarak, "Haksızlık ediyorsun ama," dedi. "Çok iyi biliyorsun ki elimden gelen her şeyi yapıyorum. Buralara düştükse suç benim değil. Su ısıtmak için bir ocağı bile bulunmayan bir odada iki çocukla kalsaydın senin de halini görmek isterdim. Paris'e geldiğim vakit paranı yiyecek yerde verdiğin sözü tutup bizi iyi bir yere yerleştirmen gerekirdi." Lantier ok gibi yerinden sıçrayarak, "Hey buraya bak," diye haykırdı. "Paraları benimle birlikte sen de afiyetle ziflendin. Şimdi oturup da nankörlük yapman sana hiç yakışmıyor." Ama Gervais bu sözleri duymazlıktan gelerek konuşmasını sürdürdü. "Neyse, dişimizi sıkıp çalışırsak yine işin içinden sıyrılabiliriz. Dün akşam Bayan Fukonieri, hani şu New sokağındaki çamaşırcıyı gördüm. Pazartesi günü beni işe alacak. Sen de Glacier'deki arkadaşınla çalışmaya başlarsan 6 aya kalmadan işleri yoluna koyarız. Sonra bir parça üst baş düzeriz, başımızı sokacak bir yer kiralarız, kendi evimizde oluruz. Ah, çalışmak, çalışmak, çok çalışmak gerek. Lantier can sıkıntısıyla duvardan yana döndü. O zaman Gervais öfkelendi. Evet tabii, aman ille de çalışayım diye can atmadığını biliyorum. Gözün hep yükseklerde, bir sürü isteklerin var. Beyler gibi giyinmek, ipek eteklikli orospularla gezmek istiyorsun, öyle değil mi? Ha? Bütün giysilerimi bana rehinciye verdirttiğinden beri beni beğenmiyorsun artık. Bana bak Agusti, sana bundan söz etmek istemiyordum. Gene de kendimi tutamadım. Ne var ki geceyi nerede geçirdiğini biliyorum. O Adel sürtüğüyle birlikte Grand Balkon'a girdiğini gördüm. Yo, doğruyu söylemek gerekirse malın iyisini seçiyorsun. Bu Adel malın gözü. Öyle prenses tavırları takınmakta yerden göğe kadar hakkı var. Bütün lokanta halkıyla yatmış. Lantier bir sıçrayışta karyoladan aşağı atladı. Gözleri sapsarı, suratının ortasında mürekkep karası bir renk almıştı. Bu ufak tefek adamda öfke kasırga gibi esiyordu. Genç kadın, evet, bütün lokanta halkıyla diye üsteledi. Bayan Boş ona da kız kardeşi olacak o kazık karıya da yol verecek. Çünkü merdivenlerde her zaman upuzun bir erkek kuyruğu var. Lantier iki yumruğunu birden kaldırdı ama onu dövme isteğini yenerek kollarını yakaladı. Şiddetle sarstı. Sonra çocukların karyolasına doğru itip yuvarladı. Küçükler gene bir ağızdan ağlamaya başladılar. Lantier o ana kadar vermekte henüz duraksadığı bir kararı kesinlikle vermiş bir adamın haşin, korkunç tavrıyla gidip gene yattı. Kekeleyerek de ''Ne yaptığının ayırdında değilsin Gervais. Öyle bir iş yaptın ki hata ettin. Göreceksin.'' dedi. Çocuklar bir süre hıçkıra hıçkıra ağladılar. Yatağın kenarında kıvrılıp kalan anaları ikisini birden kucaklayıp sımsıkı bağrına basmış ve tek düze bir sesle belki de 20 kez üst üste şu sözcükleri yineliyordu. Ah ah, siz olmasaydınız yavrucaklarım, siz olmasaydınız, siz olmasaydınız eğer. Lantier rahatça uzanmış, gözlerini tepesindeki soluk bez parçasına dikmiş, artık dinlemiyordu. Bir saplantıya dalmış gidiyordu. Göz kapaklarını ağırlaştıran yorgunluğa karşın kendini uykuya kaptırmadan bir saate yakın öylece yattı kaldı. Sert yüzünde kesin kararını vermiş bir ifadeyle dirseğine dayanarak döndüğü zaman Gervais odayı toplama işini bitirmek üzereydi. Çocukları kaldırıp giydirmiş, yataklarını düzeltiyordu. Lantier onun ortalığı süpürüşünü, eşyaların tozuna alışını izledi. Oda islenmiş tavanı, nemden iyice kabarmış duvar kağıdıyla toz bezi dokundukça üzerlerindeki kir büsbütün inat edip sıvışan ve yayılan topal ayaklı 3 iskemlesi ve konsoluyla kapkara, içler acısı ve sefil bir durumdaydı. Sonra Lantier'in tıraş olurken kullandığı pencerenin sürgüsüne asılı küçük yuvarlak aynanın karşısında Gervais saçlarını toplayıp bol su ile yıkarken Lantier onun çıplak kollarıyla boynunu, meydanda bıraktığı bütün çıplak yerlerini sanki kafasında karşılaştırmalar yaparmış gibi gözden geçirmeye koyuldu. Sonra da dudak büktü. Gervais'ın sağ bacağı topallıyordu ama bu sadece yorgun olduğu, kalçalarının ağrısından kendini koyuverdiği anlarda belli oluyordu. İşte o sabahta gecenin verdiği bitkinlik nedeniyle bacağını sürüyor, duvarlara tutunuyordu. Aralarındaki sessizlik sürüyordu. Birbirlerine bir tek sözcük söylememişlerdi. Lantier bir beklenti içinde gibiydi. Gervais ise aldırış etmiyor gibi görünerek telaşlı telaşlı bir şeyler yapıyordu. Bir köşeye sandığın arkasına atılmış kirli çamaşırları paket ederken Lantier sonunda dudaklarını kıpırdatıp ''Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun?'' diye sordu. Genç kadın önce yanıt vermedi. Sonra adam sorusunu yineleyince öfkeyle ''Ne yaptığımı görüyorsundur herhalde. Bütün bunları yıkamaya gidiyorum. Çocuklar pislik içinde oturamazlar ya.'' dedi. Gervais yerden 2-3 mendil alıncaya kadar Lantier hiç sesini çıkarmadı. Bir süre sessizlikten sonra adam üsteledi. ''Param var mı?'' Bu soru üzerine Gervais birden doğruldu. Elinde tuttuğu küçüklerin kirli gömleklerini bıkmadan hışımla dik dik erkeğin suratına baktı. ''Para mı? Nereden param olsun? Çalayım mı? Çok iyi biliyorsun ki önceki gün siyah etekliğime karşılık 3 frank aldım. O parayla 2 kez yemek yedik. Domuz etine de çok para gidiyor. Yo, hayır, elbette ki param yok. 4 meteliğim var, onu da çamaşırhaneye vereceğim. Kimi kadınlar gibi para kazanmıyorum ben. Lantier bu üstü kapalı sözleri anlamamış göründü. Karyoladan inmiş, odanın çevresinde asılı birkaç pılı pırtıyı gözden geçiriyordu. Sonunda pantolonla bir atkıyı çividen aldı. Konsolu açtı, bir entariyle iki de kadın gömleği ekledi. Sonra hepsini Gervais'in kucağına atarak, ''Al'' dedi, ''bunları da rehinciye götür.'' ''İstersen çocukları da rehine vereyim ha? Hani yok mu? Bir de çocukları rehin kabul etseler ne güzel kurtulmuş olurduk değil mi?'' Bununla birlikte gene rehinciye gitti. Yarım saat sonra döndüğü zaman şöminenin üzerine 100 meteliklik bir madeni para bıraktı. Makbuzu da iki şamdanın arasında duran öbürlerinin arasına soktu. ''İşte olup olacağı bu kadar. Bunu verdiler.'' dedi. 6 frank istedim ama koparamadım.'' ''Oo, merak etme. Hesaplarını biliyorlar. Hiç batmaz bunlar. İçerisi her zaman tıklım tıklım dolu.'' Lantier 100 meteliği hemen almadı. Gervais'a da biraz bir şey bırakmak için parayı bozdurmasını pek isterdi. Ama konsolun üstünde kağıda sarılı bir parça jambon artıyla biraz da ekmek bulunduğunu görünce parayı olduğu gibi yeleğinin cebine indirdi. Gervais, sütçü kadına uğramaya yüzüm tutmadı dedi. Çünkü 8 günlük borcumuz var. Ama erken dönerim ben oradayken sen de gidip ekmekle biraz pirzola alırsan karnımızı doyururuz. Bir litre de şarap almayı unutma. Lantier hayır demedi. Barışacağa benziyorlardı. Genç kadın kirli çamaşır paketini hazırlamıştı. Ama sandığın içinden erkeğinin gömlekleriyle çoraplarını alacağı sırada Beriki, ''Bırak benim çamaşırlarımı, anlıyor musun? İstemiyorum.'' diye haykırdı. ''Nedir istemediğin?'' diye soran Gervais hışımla doğrulmuştu. ''Bu kokmuş şeyleri giyecek değilsin herhalde. Bunların yıkanması gerek.'' Bunu derken kaygıyla adamı inceliyor, onun yakışıklı erkek yüzünde sanki bundan böyle artık hiçbir şeyle yumuşamayacakmışa benzeyen bir sertlik görüyordu. Lantier çamaşırlarını kadının elinden çekip alarak gene sandığa attı. Öfkeyle, ''Hay Allah kahretsin, bir kez olsun sözümü dinle yahu, istemiyorum dedim ya sana.'' dedi. Gervais'in yüzü sarardı, içine korkunç bir kuşku girdi. ''Ama niçin?'' diye üsteledi. ''Gömleklerin şimdi sana hiç gereği yok. Bir yere gidecek değilsin ki. Bunları alıp götürsem ne zararı var?'' Lantier, kadının yüzüne dik dik bakan ateşli gözlerinden rahatsız olarak bir an duraksadı. ''Niçin mi? Niçin mi?'' diye kekeledi. ''Bunu bilmeyecek ne var? Sen şimdi her önüne gelene bana baktığını, çamaşırlarımı yıkadığını, söküklerimi diktiğini söyleyeceksin. İşte bu canımı sıkıyor, anladın mı? Sen kendi işlerine bak, ben kendi işlerimi görürüm. Çamaşırcı kadınlar ne güne duruyor?'' Gervais ona yalvardı. Hiçbir zaman yakınmadığını söyleyerek kendini savundu ama Lantier hoyrat bir hareketle sandığı kapayarak üzerine oturdu ve kadının suratına ''Hayır!'' diye bağırdı. Eh, sonunda malının sahibiydi değil mi ya? Ardından da Gervais'ın hep kendisini kollayan bakışlarından kurtulmak amacıyla uykusu olduğunu, dırdır edip kafasını daha fazla şişirmemesini söyleyerek gidip gene yatağa uzandı. Bu kez gerçekten uyuyor gibiydi. Gervais bir an kararsızlık içinde bocaladı. Sonra çamaşır çıkınını ayağıyla iterek oraya oturup dikiş dikmeyi düşündü. Lantier'in düzenli soluklarını duyunca iç rahatladı. Son yıkadığı çamaşırdan arta kalan çivit topağıyla sabun kalıbını aldı. Pencerenin önünde eski şişe mantarlarıyla sakin sakin oynayan küçüklere yaklaşıp onları öptü. Alçak sesle ''Uslu uslu oturun, sakın gürültü etmeyin, babanız uyuyor.'' dedi. Genç kadın odadan çıktıktan sonra kara tavanın altındaki derin sessizlikte sadece Claude'la Etienne'in hafif sesle gülüşmeleri işitiliyordu. Saat 10 olmuştu. Aralık pencereden içeriye güneş ışığı giriyordu. Gervais caddeye çıkınca sola kıvrıldı. Neuve de la Goutte d'Or sokağını izledi. Bayan Faconnier'in dükkanının önünden geçerken küçük bir baş hareketiyle onu selamladı. Gideceği çamaşırhane sokağın ortasına doğru, yokuşun yükselmeye başladığı yerdeydi. Basık bir binanın üstünde, sımsıkı vidalanmış çinko silindirler halinde gayet büyük 3 su hazinesinin kül rengi yuvarlak şekilleri seçiliyordu. Geride, her yanı son derece ince çıtadan panjurlarla örtülü, çok yüksek ikinci bir kat oluşturan kurutma bölümü bulunuyordu. Panjurların çıtalarından bol hava giriyor, aralarından pirinç tellere asılmış, kurumakta olan çamaşırlar görünüyordu. Su haznelerinin sağında buhar makinesinin ince borusu keskin ve düzenli bir ses çıkararak belli aralıklarla beyaz duman püskürtüyordu. Gervais, su birikintilerine alışkın bir kadın olarak eteklerini toplamadan çamaşır suyu kaplarıyla dolu kapıdan girdi. Önünde büyük kayıt defterleri, raflarda sabun kalıpları, kavanozlarda çivit topakları, soda paketleriyle camekanlı bir kulübede oturan, gözleri hastalıklı çamaşırhane sahibini, o ufak tefek, narin yapılı kadını zaten tanıyordu. En son çamaşır yıkadığı zaman saklaması için ona bıraktığı çamaşır tokacıyla fırçasını önünden geçerken istedi. Sonra da numarasını alıp içeri girdi. Burası kirişleri açıkta, basık tavanlı, demir direkler üzerine oturtulmuş, aydınlık geniş pencerelerle örtülü büyük bir sundurmaydı. Süt rengi bir sis gibi havada asılı duran, sıcak buğunun arasından donuk bir gün ışığı serbestçe giriyordu. Kimi köşelerden dumanlar yükselip çevreye yayılıyor, dip raflarda gölgelenip mavimtırak bir renk alıyordu. Hava, kekremsi bir sabun kokusuyla karışmış rutubet kokuyordu. Zaman zaman Javel suyunun daha da keskin esintileri öbür kokuları bastırıyordu. Ortadaki yolun iki yanında bulunan sıra sıra tekneler boyunca kolları omuz başlarına kadar açık, boyunları çıplak, yukarı sıvanmış, eteklerinin altından renkli çorapları, bağlı iri ayakkabıları görünen kadınlar dizilmişti. Edepsizce konuşmaları, kaba tavırları, sarsak devinimleriyle kızarmış etleri buram buram ter dökerek, yağmura tutulmuş da ıslanmış gibi sırılsıklam vücutlarıyla, var güçleriyle çamaşırları tokaçlarken gülüşüyorlar, o şamata ortasında birbirlerine laf yetiştirmek için geriye doğru kaykılıyorlar, teknelerinin içine doğru eğiliyorlardı. Telaşla alınan sıcak su kovaları doldukları gibi hemen boşalıveriyordu. Yüksekten akan soğuk su muslukları ikide bir açılıyordu. Tokaçlardan çevreye saçılan serpintilerin, durulanan çamaşırlardan dökülen damlaların oluşturdukları su birikintileri, eğimli zeminde küçük dereler halinde akıyordu. Bağırıp çağrışların, ahenkli tokaç seslerinin ve su seslerinin oluşturduğu gürültünün, ıslak tavanın altında boğulup kalan bu fırtına uğultusunun ortasında, sağdaki incecik bir çiğ ile bembeyaz kesilen buhar makinesinin çarkı, adeta gürültüyü denetleyen temposuyla durdurak bilmeden soluyor, homurdanıyordu. Bu arada Gervais, sağa sola bakınarak küçük adımlarla orta yoldan yürüyordu. Çamaşır çıkınını koluna takmış, bir kalçası yukarıda, şimdi daha da fazla topallayarak çamaşırcı kadınların kendisini ite kaka gelip gidişleri arasında ilerliyordu. Bayan boş kalın sesiyle "Hey kızım, bu tarafa!" diye bağırdı. Sonra genç kadın sola, ta en dibe kadar gidip onun yanına varınca, bir çorabı hışımla çitilemekte olan kapıcı kadın, elindeki işi bırakmadan aralıksız habire konuşmaya başladı. "Şuraya geçin, yerinizi ayırdım. Benim işim pek uzun sürmez. Boşun çamaşırları hemen hemen hiç kirlenmez. Ya siz? Sizin işiniz de pek uzun sürmeyecek galiba. Öyle görünüyor değil mi? Çıkınınız ufak. Öğleye varmadan bunu bitirir, yemeğe gidebiliriz. Ben çamaşırlarımı Poles sokağındaki bir çamaşırcıya veriyordum. Ama kadın suyu öylesine klorluyor, çamaşırları öylesine fırçalıyordu ki ne var ne yok hepsini parçalıyordu. Ben de artık kendim yıkıyorum. Kâr etmiş oldum. Sabundan başka masrafı yok. Bana bakın, şu gömlekleri sodalı suya batırsaydınız ya. Ah, şu yumurcaklar yok mu? Sanırsınız ki kıçlarında kurum var. Gervais çıkını açmış, çocukların gömleklerini yayıyordu. Bayan Boş bir kova çamaşır suyu almasını öğütleyince, "Yok canım, sıcak su yeter," diye yanıt verdi. "Artık bu işlerin ustası oldum ben." Çamaşırları ayırmış, renkli birkaç parçayı bir yana koymuştu. Sonra teknesini arkasındaki musluktan dört kova suyla doldurup beyaz çamaşırları daldırdı. Eteğini toplayıp bacaklarının arasına sıkıştırdı. Ardından da karnına kadar gelen, dikine konmuş bir kutunun içine girdi. Bayan Boş, "Bu işten iyi anlıyorsunuz," dedi. "Geldiğiniz yerde çamaşırcıydınız değil mi kızım?" Gervais kolları sıvalı, dirsek tarafları hafifçe pembeleşmiş, körpecik kumral kollarının güzelliğini meydana koyarak çamaşırların kaba kirini akıtmaya başlıyordu. Teknenin su ile ağarmış ve aşınmış dar tahtası üzerine bir gömlek yaymıştı. Bir yüzünü iyice sabunlayıp çeviriyor, öbür tarafını da sabunluyordu. Yanıt vermeden önce elindeki tokaçla çamaşırı dövmeye başladı. Bağıra bağıra konuşuyor, sözlerini sert ve düzgün tokaç vuruşları arasına yerleştiriyordu. "Evet evet, çamaşırcıydım. 10 yaşındayken, 12 yıl önceydi. Irmağa gidiyorduk. Orası buradan daha güzel kokuyordu. Görülecek şeydi. Ağaçların altında bir köşe vardı. Dupduru akan suyuyla. Plasans da o zaman. Plasans'ı biliyor musunuz? Hani Marsilya yakınlarında. Genç kadının tokaç vuruşlarının sertliğine hayran olan Bayan Boş, "Olur şey değil, yamansın doğrusu," diye haykırdı. "Vay kafir vay, o küçücük narin hanım kız kollarıyla versen demiri yamyasa edecek Alimallah." İkisi de avazları çıktığı kadar bağırarak konuşmayı sürdürdüler. Kapıcı kadın işitemediği için ara sıra eğilmek zorunda kalıyordu. Bütün beyaz çamaşırlar tokaçlandı, hem de iyice hakkını vererek. Gervais bunları yeniden tekneye daldırdı. Teker teker alıp ikinci kez canla başla sabunlayıp fırçaladı. Aldığı parçayı bir eliyle tahtanın üstünde tutuyor, öbür eliyle kısa sert fırçayı sürterek çamaşırdan kirli bir köpük çıkartıyor, bunlar uzun akıntılar halinde yerlere dökülüyordu. Bu sırada fırçanın hafif hışırtısında birbirlerine yaklaştılar ve daha içli dışlı konuşmaya başladılar. Gervais, "Hayır, evli değiliz," dedi. "Bunu da gizlediğim falan yok zaten. Lantier karısı olmak istenecek kadar iyi bir adam değildir. Ah şu çocuklar olmasaydı, hep onların hatırı için. İlki dünyaya geldiği zaman ben 14 yaşındaydım. O da 18. Öteki 4 yıl sonra doğdu. Bu işler nasıl olur bilirsin. Bizimki de öyle oldu işte. Bizim evde mutlu değildim. Makart baba varayoğa kızıp bir hiç yüzünden belime tekmeyi indiriyordu. Eh canım, böyle olunca insan dışarıda biraz gönül eğlendirme hevesine kapılıyor. Belki bizi evlendirirlerdi ama anamız babamız istemediler." Genç kadın beyaz köpüklerin içinde kızaran ellerini silkti. Ardından da "Paris'in suyu adam akıllı sert," dedi. Bayan Boş artık çamaşırları gevşek gevşek yıkıyordu. Orada oyalanmak, 15 günden beri merakını gıcıklayan bu öyküyü öğrenmek için duruyor, sabunlama işini uzattıkça uzatıyordu. Kocaman ablak suratında ağzı yarı açıktı. Patlak gözleri parlıyordu. İşin iç yüzünü öğrenmiş olmanın verdiği sevinçle "Tamam," diye düşündü. "Kızcağız hayli geveze, kavga çıkmış bunlarda." Ardından da yüksek sesle "Demek ki iyi adam değil ha," diye sürdürdü. Gervais, "Aman hiç sormayın," diye yanıtladı. "Oradayken bana karşı çok iyiydi ama Paris'e geldiğimizden beri bir türlü başa çıkamıyorum. Bir de şu var, annesi geçen yıl öldü. Buna bir miras bıraktı. Yaklaşık 1700 frank kadar bir şeydi. İlle de Paris'e gelmek istiyordu. Beri yanda Makart baba da durduk yerde ikide bir bana tokat attığı için. Onunla gelmeye razı oldum ben de. İki çocuğu yanımıza alıp yola koyulduk. Bana çamaşırhane açacaktı. Kendisi de şapkacılık yapacaktı. Çok mutlu olacaktık.